Ayrım 12. Ya Adalet Ya Sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 109. Türkiye'nin sağlık karnesi. Önce bir tarifle başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan da tam iyilik halidir. Bizim de işte her şeyin başı olan sağlık. İnsanlar için geçerli olan bu hayati kural ülkeler için de geçerli. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinin 3 temel faktöründen biri sağlık. Aynı şekilde OECD'nin iyi olma halini belirlediği temel değişkenlerin başında da sağlık geliyor. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelerde sağlık bakanlıkları aracılığıyla son derece güvenilir ve karşılaştırılabilir veri topluyor. Bu kitap için pek çok alanda verileri incelemiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İncelediğimiz alanlar içinde sağlık en kapsamlı, en tutarlı ve güvenilir gelişme göstergeleri arasında yer alıyor. Diğer bölümlerde olduğu gibi sağlıkta nerede olduğumuz sorusuna da hem tarihsel trend verileriyle hem de uluslararası karşılaştırmalı verilerle yanıt arayacağız. Bu bölümde kaynak olarak Sağlık Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na ve OECD ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı karşılaştırmalı raporları kullandım. OECD yıllık olarak yayınladığı Bir Bakışta Sağlık, Health at a Glance raporunda bir ülkenin sağlıkta nerede olduğunu değerlendirmek için şu 5 kriteri kullanıyor. Sağlık durumu, risk faktörleri, hizmete erişim, hizmet kalitesi ve sağlık kaynakları. Ben de bu bölümde aynı çerçeveyi kullanacağım. 1. Sağlık durumu kategorisinde toplam 4 alt başlık var. Ortalama yaşam beklentisi, önlenebilir ölümler, kronik hastalıklar ve genel sağlığa dair sübjektif değerlendirme. Türkiye'de doğan bir çocuğun ortalama yaşam beklentisi dünya ortalamasının 5 yaş üstünde. Ancak Türkiye 38 OECD ülkesi arasında erkeklerde 27, kadınlarda ise 28 ülkenin gerisinde. Her 100 bin kişide önlenebilir ölüm sayısı bizde 216 iken OECD ortalaması 199. Kronik hastalıklara baktığımızda bizde şeker hastalığına yakalananların oranı %11 iken OECD ortalaması %7. Genel sağlık statüsünü tespit etmenin bir yolu da sübjektif sağlık durumuna bakmak. OECD bu amaçla sağlığınız nasıl sorusunu kullanıyor. Ülkemizde halkın 3'te 2'si yani %67'si sağlığını genel olarak iyi olarak değerlendiriyor. Ki bu oran OECD ortalamasıyla neredeyse aynı, %68. Risk faktörleri. İnsan sağlığını tehdit eden sigara, alkol tüketimi, hava kirliliği ve obezite kaynaklı ölümleri kapsıyor. Bu anlamda Türkiye'nin karnesi tezatlarla dolu. Bir tarafta çok iyi olduğumuz alanlar var ama diğer tarafta çok da riskli olduğumuz alanlar var. Tahmin edeceğiniz gibi tütün ve tütünlü mamuller tüketiminde ülkemiz OECD'de ilk sırada yer alıyor. 15 yaş üstü nüfus içinde sigara içenlerin oranı bizde %28 iken OECD ortalaması %17. Hava kirliliğinden ölümlere baktığımızda da OECD içinde parlak bir yerde olmadığımızı görüyoruz. Bir sağlık riski olarak hava kirliliğinden kaynaklı ölüm oranına baktığımızda da risk seviyemizin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bizde her 100 bin kişiden 59'u kirli hava koşulları nedeniyle hayatını kaybederken OECD ortalaması yalnızca 29. Bu riske çevre bölümünde tekrar döneceğiz. Zira hava kirliliğinin temel nedenlerinden biri kömüre bağımlı enerji politikamız. Risk faktörleri arasında yer alan alkol tüketiminde durum tam tersi. OECD'de 15 yaş üstü alkol tüketimi en az olan ülke Türkiye. Bizde kişi başı yılda ortalama 1.3 litre alkol tüketilirken OECD ortalaması 9 litre. Ancak bu veriyi değerlendirirken özen göstermek gerekiyor. Zira bizde bir grup hiç alkol tüketmediği için ortalama düşük gözükse de alkol içenler arasındaki oran OECD ortalamasından çok uzak olmayabilir. Obezite bütün risk faktörleri içinde Türkiye'yi önümüzdeki dönemde en çok meşgul edecek mesele olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda ikinci ölüm nedeni olan obezite de beni asıl kaygılandıran Türkiye'nin bu noktaya oldukça kısa bir zaman diliminde gelmesi. OECD ülkelerinde obezite oranı ortalama olarak %56 iken bizde nüfusun neredeyse 1/3'ü obez, yani %64. Ancak görünen o ki bu iyi günlerimiz. Obezite artış oranı en yüksek olan ülkelerden biri de biziz. Türkiye'nin sağlık alanında uzun vadeli risklerini azaltması için önümüzdeki dönemde sigara ve obezite konusunda yaratıcı projelere ihtiyacı var. Alkol konusunda ülkede gösterilen aşırı hassasiyetin sigara ve obeziteye kaydırılmasında da ayrıca fayda var. Çevre meselesini bir sonraki bölümde daha geniş olarak ele alacağımız için o detaya burada girmiyorum. 3. Hizmete erişim verileri hem sağlık hizmetlerinin yaygınlığına hem de bu hizmetlere finansal erişime odaklanıyor. Türkiye'de yaşayanların yaklaşık %10'u prim borçları nedeniyle genel sağlık sigortası şemsiyesi altında değil. Sağlık giderlerini karşılayabilme noktasında ise cepten yapılan sağlık harcamalarının oranı OECD ortalamasından daha yüksek. Bir başka ifadeyle halen hizmete erişim tüm nüfusu kapsayamamış olsa da Cumhuriyet sağlık hizmetlerini yurttaşların büyük bir bölümüne ulaştırmayı başarmış görünüyor. 4. Hizmet kalitesi OECD ölçeklerinde temel bakım, yani ilk aşama sağlık hizmetlerinde ve hastaneye yatış sonrası ölüm oranları bakımından inceleniyor. Maalesef Türkiye'de sağlık hizmetinin kalitesi açısından önemli sorunlar var. OECD Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesiyle ilgili bir kitap yayımlayarak önemli sorunları gözler önüne serdi. OECD Reviews of Health Care Quality, Turkey 2014. Örneğin ani inme sonrasında 30 gün içindeki ölüm oranı ülkemizde %11.8, bu oranda Türkiye bütün OECD ülkeleri arasında Meksika ve Slovenya'dan sonra sondan 3. ülke. Kontrol altına alınamayan diyabet olgularının oranı OECD ortalamasından yaklaşık 10 kat daha yüksek. Astım nedeniyle hastaneye yapılan başvuru hızı OECD ortalamasından 4 kattan fazla yüksek. Türkiye'de kanser tarama programlarında da başarı düşük. Örneğin 20 ile 69 yaş grubundaki kadınlarda OECD ortalaması %59.6 olan servikal kanser taraması oranı Türkiye'de yalnızca %15.5. OECD ülkeleri ortalaması %61.5 olan 50 ile 69 yaş grubundaki kadınlarda meme kanseri taraması oranı ülkemizde yalnızca %27.3. Aşırı sigara tüketiminin sonucu olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH sıralamasında OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. Mamografi oranında da benzer bir negatif durum var. OECD ülkelerinde ortalama olarak kadınların %62'si mamografi çektirirken biz %36 ile sondan ikinci sırada yer alıyoruz. 5. Sağlık kaynakları. Kişi başı harcama doktor sayısı, hemşire sayısı ve hastane yatağı sayısı üzerinden hesaplanıyor. Bu göstergelerden kişi başına düşen hastane yatağı sayısı hariç diğer 3 göstergede OECD ülkeleri arasında bizden az kaynağa sahip ülke yok. Kişi başı sağlık harcamasında kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında OECD ülkeleri arasında en son sıradayız. Yan sayfadaki grafikte Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 bin kişiye düşen hekim sayısının son 20 yıllık değişimini göreceksiniz. Bu tabloya bakınca her yıl iyileşme olduğunu görüyoruz. Ancak hekim sayısındaki değişimi tıp eğitiminin kalitesindeki değişimle birlikte ele almak uygun olur. Bir yandan hekim sayısı hızla artarken tıp eğitimi için zorunlu olan öğretim üyesi, derslik, laboratuvar, eğitim, sağlık kuruluşu ve bilimsel araştırma olanakları aynı hızla artış göstermiyor. Bu tersliğin sonuçlarını şimdi değilse de maalesef yakın bir gelecekte düşen hizmet kalitesinde ve araştırma sonuçlarında göreceğiz. diğer bölümlerde olduğu gibi hatırlatmakta fayda var. Ülke içindeki trend verileri ancak ülke dışındaki karşılaştırmalı verilerle kıyaslandığı zaman gerçek anlamını bulur. 20 yıl gibi uzun bir dönemde gerek nüfus artışından gerek teknolojik gelişmelerden kaynaklı bir ilerleme muhakkak olacaktır. Global dünyada ülkeleri değerlendirirken önemli olan sizin o ülkelere göre nerede olduğunuzdur. Bu çerçevede doktor oranlarına bir daha bakalım. Aşağıdaki grafikte ülkelere göre kişi başına düşen hekim sayıları sıralanmış. Gördüğünüz gibi Türkiye kişi başına düşen hekim sayısı itibariyle OECD ülkeleri arasında en son sırada yer alıyor. Burada az evvel bahsedilen yıllara göre 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı tablosu var. Kaynak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2002'den başlıyor 2020'ye kadar gidiyor. 2002'de 138, 2003'te 141, 143, 146, 150 diye gidiyor. 2010'da 167'ye ulaşmış, 2015'te 179'a ve 2020'de 205'e. Bizde 100 bin kişiye 205 doktor düşerken AB ülkelerinde ortalama olarak 389 doktor düşüyor. Kolombiya, Meksika ve Şili dahil tüm OECD ülkelerinde kişi başına düşen doktor oranı bizden daha iyi durumda. Benzer veriler kişi başına düşen diş hekimi, eczacı ve hemşire ebe oranları için de geçerli. Burada bir ikinci tablo kişi başına düşen diş hekimi, eczacı ve hemşire ebe oranları için hekim sayısı tablosu var, kaynak OECD. Burada Yunanistan'da başlıyor kişi başına düşen hekim sayısı 518, Avusturya'da 487, AB ortalaması 377, OECD ortalaması 348, Türkiye ise maalesef sonuncu 187. Sağlıkta bizden az harcama yapan ülke yok. Sağlık Bakanlığı her yıl düzenli olarak kişi başı toplam cari sağlık harcamasını açıklıyor. OECD içinde kişi başı sağlığa en fazla parayı harcayan ülke olan ABD'de her yıl kişi başına ortalama yaklaşık 11 bin dolar sağlık için harcanıyor. OECD ülkeleri ortalaması ise 4 bin doların biraz üzerinde. Biz ise kişi başına 1387 dolar harcıyoruz. Bu rakamla sağlığa en az harcama yapan ülkelerden biriyiz. Bu noktada şunu belirtmekte de fayda var. Aslında şu an bu yazıyı yazarken en az para harcayan ülkeyiz. Ama siz okuduğunuzda dolar kuruna göre bu durum değişebilir. Yan sayfadaki grafikte Türkiye'nin milli gelirden sağlığa ayırdığı payı göreceksiniz. Türkiye sadece kişi başı harcamada değil, milli gelirden sağlığa ayrılan pay bakımından da son sırada yer alıyor. Bu verilere göre şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye sağlıkta elde ettiği görece başarıyı sağlığa çok sınırlı bir kaynak ayırarak yakalıyor. Sağlık harcamalarının milli gelire oranı 2020 tablosu, kaynak OECD ve TÜİK, 2019. sağlık harcamalarının gayri safi YH'ya oranı. Burada ABD 16.8 ile lider durumda, İngiltere 12.8, Almanya 12.5, Fransa 12.4. Bu durum devam ediyor. İrlanda 7.2, Polonya 7.2, Letonya 6.6, Macaristan 6.3, Meksika 6.2, Lüksemburg 5.4 ve Türkiye maalesef sonuncu 4.7 ile. Kişi başı hekime müracaat oranı. Türkiye'nin sağlıkta sınırlı insan kaynağını daha da kısıtlayan bir başka faktör var. Kişi başı hekime müracaat sayısı. Yani ülkedeki her bir birey bir senede kaç defa doktora başvuruyor? Türkiye doktora müracaat eden en çok insanın yaşadığı 7. ülke. OECD ülkelerinde yaşayan bir yurttaş ortalama olarak senede 6 kere doktora giderken bizde 10 kere gidiyor. Bu veriyi yukarıdaki verilerle birleştirince ortaya daha da açıklanması zor bir durum çıkıyor. Türkiye kişi başına düşen doktor sayısında en sonda yer almasına rağmen kişi başına doktora müracaat sayısında en tepedeki ülkeler arasında yer alıyor. Az doktorla fazla muayene yapıyoruz. Bu da sistemin doktorların sırtına yüklediği ek bir dert. Sağlık Bakanlığı verilerine göre kaynak bakımından görece en iyi olduğumuz alan hastane yatak sayısı. Türkiye yatak sayısı itibariyle daha fazla kişi bazında doktora sahip olan Meksika'nın 3 katı fazla kişi başı yatağa sahip. Daha da önemlisi bizden çok daha fazla hekim ve sağlık personeli olan İsrail, İspanya, İrlanda, hatta Birleşik Krallık ve İsveç'ten de daha fazla yatağa sahibiz. Aynı durum daha fazla kaynak gerektiren bir kalem olan yoğun bakım yatak sayısı için de geçerli. Türkiye OECD ülkeleri arasında Çekya'nın ardından en çok kişi başı yoğun bakım yatağına sahip ülke. Aynı şekilde sağlık teknoloji altyapısına yapılan yatırımlara baktığımızda da durumumuz görece olarak çok iyi. Türkiye ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazları, MR, BT, PET ve benzeri yoğunluğu ve kullanımı bakımından pek çok OECD ülkesine göre çok daha donanımlı bir ülke. Ancak Türkiye'de sağlıkta teknoloji değerlendirmesi metodolojisi uygulanmıyor. Teknolojinin gereksiz ve fazla kullanımı sorunu var. Bu durum hasta güvenliğini de tehdit edebiliyor. Nitekim Türk Radyoloji Derneği bu konuda bir rapor yayınlayarak uyarıda bulundu. Doktorsuz teknoloji hevesi hem finansal kaynakların israfına hem de can kaybına yol açabilecek boyutlarda. Bütün bu verilere toplu olarak bakınca Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanındaki en büyük yatırımı altyapı ve teknolojiye yapmış olduğunu görüyoruz. Hizmet memnuniyeti. Sağlık hizmetlerini değerlendirirken bakılması gereken alanlardan biri de sağlık hizmetini alan yurttaşların aldıkları hizmetten memnuniyet seviyesi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yurttaşlar aldıkları sağlık hizmetlerinden son derece memnun. Her ne kadar OECD ortalamasının altında kalsa da bizdeki hizmet memnuniyeti pek çok Avrupa ülkesinden daha yüksek. Sağlıkta kısıtlı insan kaynağı ve son derece sınırlı finansal kaynaklarla elde edilen bu hizmet memnuniyeti gerçekten şaşırtıcı. Hekimlerin bu kadar çok hasta gördüğü bir sistemde nasıl oluyor da hem hizmet memnuniyeti hem de hizmet kalitesi bu kadar iyi olabiliyor? Bu soruya iki aşamada yanıt verebiliriz. Önce hizmet memnuniyetine odaklanalım. Aşağıdaki grafikten de izleyeceğiniz gibi genel olarak harcama arttıkça memnuniyet de artıyor. Bu trende en çok ters düşen iki ülke var: ABD ve Türkiye. ABD dünyada en çok para harcayan ülke olduğu halde sağlık memnuniyetinde ilk 10 ülke arasında yok. Hatırlarsanız benim bu bölümün girişindeki kendi deneyimlerim de bunu gösteriyor. ABD'de sağlığa çok para harcanıyor ama iyi bir sağlık hizmeti alınamıyor. Türkiye ise sağlığa en az para harcayan ülke olduğu halde sağlık memnuniyetinde OECD ortalamasını çok üstünde bir seviye yakalamış durumda. Sınırlı kaynağın doğru bir planlamayla yetkin ellerde nasıl sonuçlar doğuracağına ihtiyacımız olan bu günlerde sağlıktaki başarımızı daha iyi anlamak ve bu başarıdan doğru dersleri çıkarmak zorundayız. Sağlık hizmetlerine memnuniyet oranı yüzde olarak 2020 ve kişi başı toplam cari sağlık harcaması Amerikan doları olarak 2009 yılı esas alınmış. Norveç 6.745 dolar harcayarak memnuniyeti %93, Belçika'nın 92, Hollanda'nın yine 92, İsviçre'nin 91. Burada ilginç olan Birleşik Devletler 10.960 dolar harcıyor ama memnuniyet %63. Ve Türkiye'ye gelince biz 1187 dolar harcayıp %72 memnuniyet sağlıyoruz. En düşük memnuniyet Yunanistan'da %36 ile Polonya'da %26 ile. Sağlıkta şiddet ve itibarsızlaştırma kampanyası. Şimdi şu yukarıdaki bölümdeki veriler ışığında kendinizi sağlık çalışanlarının yerine koyun. Mesleğe severek girmişsiniz, zorlu sınavlardan geçip mecburi hizmete giderek ülkenin her yerinde görev yapmışsınız. Sınırlı kaynaklarla pandemi dahil pek çok sınavı büyük bir başarıyla atlatmışsınız. Sağlığı ülkenin yüz akı olan alan yapmışsınız. Toplumdan tek beklentiniz mesleğe başlarken size verilen sözleşmeye sadık kalınması, mesleğinizin itibar görmesi. Maalesef görünen o ki Türkiye son yıllarda akıl almaz bir vurdum duymazlıkla sağlık çalışanlarıyla yaptığı sözleşmeyi tek taraflı olarak bozdu. Ödüllendirilmesi gereken sağlık çalışanlarını cezalandırmayı seçti. Bir zamanlar el üstünde tutulan sağlık çalışanlarına yönelik fiziki ve sözlü şiddetin dozu her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanlarının maddi konumu da giderek darbe yiyor. Önce sağlıkta şiddetin boyutunu tespit edelim, ardından da bu gidişatın doğal sonucu olarak mesleki tahribatın faturasını çıkaralım. Sağlık Bakanlığı 2012 yılında Beyaz Kod isimli bir şikayet hattı başlatarak haksız bir fiile maruz kalan sağlık personelinin şikayetlerini kayıt altına almaya başladı. Bu hatta gelen başvuruları incelediğimizde görüyoruz ki son yıllarda sağlıkta şiddet patlaması yaşanıyor. Beyaz Kod'a 2017'de yaklaşık 8.000 şiddet olayı kaydedilmiş ama bu rakam 2019'da tam 5 kat artarak 46.000'e ulaşmış. 2021'de ise tam 101.000 şiddet vakası kaydedilmiş. Bu giderek artan şiddet ortamının hekimler üzerindeki toplam etkisini araştıran Türk Tabipleri Birliği'nin bir çalışmasına göre Türkiye'de her 5 doktordan 4'ü hayatında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete maruz kalmış. Doktorlara yönelik öfkenin altında tüm dünyada yükselen siyasal popülizmin ve okumuş elitlere yönelik öfkenin de bir payı var. Toplumsal güven bölümünde üzerinden geçeceğimiz üzere Türkiye toplumunda artan bir siyasal ve sosyal kamplaşma var. Bu kamplaşma her alanda olduğu gibi doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de körüklüyor. Sosyal medyanın da etkisiyle pek çok yurttaş eskiden saygı duyduğu doktorlara bir takım uydurulmuş safsata nedeniyle öfke besliyor. Ülkede hasta sayısı doktor sayısından kat ve kat fazla olduğu için bu iki grup arasındaki bir kamplaşmada siyasal iktidar ya sağlık çalışanlarını hedefe koyuyor ya da onlara yönelik saldırılara karşı sessiz kalıyor. Şiddeti hayatın her alanında koşulsuz olarak reddetmemizin nedeni şiddetin temel bir insan hakkı ihlali olmasıdır. Ancak belli ki bu etik prensip idarecilerin bu konuda önlem almasına yetmiyor. O nedenle bir başka gerekçeyi de utançla hatırlatmak isterim. Şiddete maruz kalan bireylerde verimlilik düşer. Bir doktor ya da hemşire gün içinde sonucu kritik olan pek çok konuda karar almak zorunda. O kararlar bir kişinin hayatını kurtarabilir. Böylesine önemli bir sorumluluğu verdiğimiz kişileri şiddet tehdidi altında çalışmaya maruz bırakmak akıl alır bir durum değil. Şiddet tehdidi altında çalışan bir doktorun ya da sağlık çalışanının performansı doğal olarak düşecektir. O nedenle sağlıkta şiddet sadece bir insan hakkı ihlali değil, aynı zamanda sağlıkta hizmet kalitesini ciddi anlamda düşürecek bir durum. 12. ayrımın sonu. Sayfa 119.